TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz. Engelli Koşu.
Programı hazırlayan Ahmet Büyükçul Hacı, komanda masasında Ramazan Özbay, programı sunan İffet Diler. Bir koşudur yaşamak ve zordur. Nerede, ne zaman, nasıl sonlanacağını bilemediğimiz bu koşu. Düşmek kalkmak ve koşuya yeniden başlamak boynumuzun borcu. Çünkü yaşamın gerçeği bu. Bir gerçek de kimileri daha zor yaşar bu koşuyu. Bir elmayı kavrayamamak ne demektir? Denizi görememek ya da merdivenlerin koca bir dağa dönüştüğünü hissetmek. Üstüne üstlük etrafınızdakilerin o garip, o tanımlanamaz bakışlarını, öteki olmanın dayanılmaz sancısını. Zor işte. Gerçekten zor engelli olmak. Ama insan umuttur, umut emektir ve yaşama umuduyla büyür günlere verilen emek. Onların bizden istediği yalnızca destek olmamız, gücümüz yettiğince ellerinden tutmamız, kendilerine kapılar açmamız. Bu düşünceyle oluşturduk programımızı. Amacımız engellinin ve engelli yakınlarının yanında olmak. Yaşadıkları zorlukları, sorunları elimizden geldiğince duyurmak, uzmanların önerileriyle sorularına cevaplar bulmak. Ne duygu sömürüsü yapmak, ne de her şeyi toz pembe göstermek istiyoruz. Engelliyi öteki olmaktan çıkarmak, onları görmezden gelmeyi engellemek. Kısacası toplumda farkındalık yaratmak programımızın en temel amacı. Engelli Koşu başlıyor. Birlikte koşmaya hazır mısınız?
Ben de zincirlere sığmayan o deli sevdalardan, kızgın çöllerde rastlanmayan ünlü rüyalardan, kolay kolay taşın dolu dizgin duygulardan, yalanlardan, dolanlardan daha güçlü bir yürek var. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki nesimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler kimize. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki nesimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler ikimize.
Uzanıp yüreğimin ateşini bakalım dünyadaki nesimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler ikimize. Sevdalardan kızgın çöllerde rastlanmayan büyülü rüyalardan, kolay kolay taşınmayan dolu dizgin duygulardan, yalanlardan, dolanlardan daha daha güçlü bir yürek var. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki nesimi ise. Oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler ikimize. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki nesimi ise. Oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler ikimize.
Müzik engel dinlemez.
Sevgili dinleyiciler, müzik yazarı Profesör Sayın Önder Kütahyalı ile birlikteyiz. Merhaba Sayın Kütahyalı.
Merhaba efendim.
Nasılsınız?
Sağ olun, siz nasılsınız?
Teşekkür ederiz. Anlatacağınız insanla karşılaşmak için sabırsızlanıyoruz.
Estağfurullah.
Ama izin verirseniz lütfen telefon numaramızı vermek istiyorum. Çünkü tabii, belki dostlarımız, dinleyicilerimiz sorularını hazırlamak ve bize bizimle buluşmak isterler.
Tabii tabii efendim.
444-2401 telefon numaramız, 232 İzmir'in alan kodu. Avukat dostumuz Sayın Cafer Tüzün bugün yine bizimle birlikte sevgili dinleyiciler. Bu minik notun ardından hangi müzik dostuyla, hangi müzik arkadaşıyla buluşacağız bugün Sayın Kütahyalı, sizin sesinizle?
Efendim, tükenecek gibi değil bu engellilerle ilgili müzik konuları.
Evet.
Bugün bir caz piyanistini tanıtmak istiyorum. George Albert Shearing. İngiliz asıllı ama Amerikalı, yani daha sonra Amerika'ya göç etmiş.
Evet.
13 Ağustos 1919 doğumlu, Londra doğumlu. Eğitimini kaynaklar İngiltere'de yaptığını söylüyor. Büyük olasılıkla Royal National Institute for the Blind diye ünlü bir kurum var İngiltere'de, körleri eğiten. Belki orada yapmış. Önce kabartma, yazı ve nota sistemini öğrenmiş çocukluğunda. Arkasından piyano çalmaya başlamış. Doğuştan kör bir sanatçı. Gözleri doğuştan görmüyor. 1947'de Amerika'ya göç etmiş Shearing. Çünkü piyano öğrendikten sonra sürekli olarak caza eğilim duymuş. Tabii Amerika cazın beşiği olan bir yer. Ve oraya yerleşmiş. Cazın bazı dallarında ünlü. Cool jazz dedikleri, yani hafif dokulu caz diye çevirebiliriz herhalde Türkçe'ye. Bebop ve swing türlerinde çalışıyor.
Bir anlamda kendini ifade ediyor.
Evet, ifade ediyor. Piyanist dediğimiz gibi. Piyano tarzı çok ilginç. Kilitli eller diye nitelendiriyor piyano çalış tarzını. Çünkü her iki el aynı yöne, yani sağa veya sola hareket ediyor. Bu şekilde aşağı yukarı 8 sesli, 10 sesli blok halinde akorlar çalıyor piyanoda.
Evet. Şu anda yavaş yavaş notaları, evet, duymaya başladık. Bir örnek paylaşıyoruz.
Bir örnek. Evet. Dinliyoruz.
Sayın Kütahyalı, hep piyanistlerden söz ettiğimizde, daha önce söyledik mi anımsayamıyorum ama tekrarlayarsak sevinirim. Özel bir yazı tekniği mi kullanılıyor notalarda okuması,
tabii,
için?
Tabii. Yani kabartma, hı-hı, olarak bir yazı nota tekniği var.
Evet.
Ondan yararlanıyorlar.
Evet.
Bu konuya da bir ara değinmek istiyorum
lütfen,
sonra.
Lütfen. Çünkü nereden bulabilirler, tabii, nasıl, tabii, ulaşabilirler, kolay olmasa gerek.
Dinlediğimiz parçanın adı Look and Listen.
İsterseniz hem dinleyelim hem de sohbetimizi, tabii, sürdürelim.
Bu dinlediğimiz tekniği caz piyanisti Hyperlink adında bir sanatçıdan almış Shearing.
Evet.
Ayrıca Nat King Cole'dan etkilenmiş. Bir de 1940'ların bir caz sanatçısı vardı. Glenn Miller.
Hı hı.
Bu bir saksofon topluluğu
orkestrası vardı. Evet.
Vardı. Ondan da etkilenmiş. Etkilendiği başka bir alan da klasik piyanistler. Çok erkenden takdir edildi Schering. Şanslı biri. Ama bu şansı kendi yaratmış çünkü özel bir kentet, yani şimdi dinlediğimiz kenteti icat etmiş. Cazda ilk olan bir kentet bu. Hı hı. Tını bakımından. Piyanonun yanında vibrafon ve gitar var. Elektro gitar. Bas ve perküsyon. Bu şekilde oda müziği şeklinde caz yapıyor. Yani combo dedikleri.
Evet.
Her çalgıdan birer tane var. Daha sonra trio ve ikili gibi topluluklarla da caz yapmış. Bu topluluklardan kendisiyle çalan bir müzisyenin deyimiyle Afro-Küba cazı yahut Afrika-Küba cazı olarak nitelendiriyor o insan. Yani Güney Amerika'nın Küba müziğiyle Afrika etkilerini birleştirmiş.
Evet.
Sanıyorum hala yaşıyor. Çünkü 1992'de Telarc firmasıyla çok kapsamlı bir sözleşme yapmış. Plak sözleşmesi.
Türkiye'de kayıtlarına ulaşmak mümkün mü?
Herhalde mümkün. Yani bulunuyor. Arkadaşlar da vardı.
Evet.
Çok ilginç olan bir şey de Lullaby of Birdland adlı parçayı 1952'de yazmış. İsterseniz son olarak da kendisinden Erik Satie'nin bir parçasını dinleyelim. Erik Satie Fransız besteci ve bestecinin çok sade bir dille konuşması gerektiğini savunuyor. Romantikliğe karşı ve kısa kısa parçalar yazıyor. Parçaların altına da böyle alaycı şeyler yazıyor. Yani romantiklerin mesela 3 tane piyano, yani iyice hafif çalacaksın diye romantik yazıyor. Erik Satie de burada sararıp solunuz yazıyor.
Hayata ironiyle bakmanın bir yolu olsa gerek. Teşekkür ediyoruz bu hafta da bizimle birlikte olduğunuz için.
Çaldığımız parçanın adı It Never Entered My Mind. Yani hiç aklımda kalmadı anlamında.
George Schering bir kez daha bizler.
Bir daha çalıyor efendim.
Onlar bir grup gönüllü genç, mesleklerinde, uğraşlarında en iyi olmayı düşünüyorlar. Ama bir düşleri daha var. Toplumdaki her farklı bedensel grubun birbirine erişebileceğini göstermeye çalışmak. Kısacası engelli olan ve olmayan gençleri müziğin, dansın ve ritmin içinde buluşturmak. Bu amaçla yola çıkmışlar ve 5. Duyu Sanat Projesi'ni oluşturmuşlar. Hayata Artı Gençlik Programı çerçevesinde gerçekleştirilen bu proje doğrultusunda ilk gösterilerini geçtiğimiz günlerde İzmir'de sergilediler sevgili dinleyiciler. 5. Duyu Sanat Projesi'nin öyküsünü öğrenmek adına proje sorumlusu Latin dansları eğitmeni Sayın Oğulcan Aksoy. Merhaba.
Merhaba.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Sağ olun, siz de iyisiniz inşallah.
Teşekkür ederiz. Projenin perküsyon eğitmeni Sayın Barlas Kızılöz. Merhaba, siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Nasılsınız?
Teşekkürler.
Ve bir diğer arkadaşımız da, o çok uzaklardan geldi bu sıcakta. Teşekkür ediyoruz öncelikle.
Ben teşekkür ediyorum.
Yine bir perküsyon çalan arkadaşımız Sayın Recep Karayaz.
Evet,
merhaba. Siz nasılsınız?
Siz teşekkür ederim, siz nasılsınız?
Teşekkür ederiz, biz de iyiyiz. Şimdi öncelikle sizi tanımak istiyoruz. Sayın Aksoy, sizden başlayalım.
Tabii ki. Ben felsefe öğrencisiyim. Daha önce endüstri mühendisliği okuyordum. O bölümü bıraktım. Felsefede okuyorum Ege Üniversitesi'nde. Ayrıca Alsancak'ta bir dans okulum var ve dans organizasyonları yapıyorum. Hı hı. Bu projenin de son 1,5 aydır proje sorumlusuyum. Hı hı. Ve başından beri de Latin eğitimleri koordinatörüyüm. Projede o şekilde bir görevim var.
Evet, felsefeyle nasıl örtüştürüyorsunuz?
Felsefeyle şöyle örtüştürüyoruz. Çok fazla ben performans olarak danstan çok dans sanatı olarak icra etmeye çalışıyorum. Ve o yüzden de sanat eleştirisi, dans eleştirisi yazıları yazıyorum bazı yerlere. O yüzden felsefede bunları toparlamak için iyi bir araç oldu benim için. O yüzden felsefe tam denk geldi.
İyi bir çalışma programı oluşturuyordur eminim sizin için. Ve Sayın Kızılöz?
Ben de 9 Eylül İktisat Fakültesi mezunuyum. Ama üniversite 1. sınıfta hobi olarak başladığım bu iş... perküsyon. Bir baktım ki bütün zamanımı alıyor. Daha sonra profesyonel oldum. Benim de bir yıldır bir perküsyon atölyem var. Hı hı. Alsancak'ta. Orada çalışmalarımı sürdürüyorum. İşte 6 aydır da bu projenin içindeyim.
Nasıl buluştunuz, karşılaştınız?
Şu benim öğrencilerimden bir iki tanesi fizyoterapisti ve böyle bir alternatif kamp denen işte bu engelli insanların engellerini ortadan kaldırmaya yönelik bir kampta, hı hı, görevliydiler. Bana bu böyle bir proje hazırladıklarını ve buna katılıp katılamayacağımı sordular. Ben de tabii ki dedim.
Evet.
Sonra bilhassa duyma engellilerle müzik yapmanın çok değişik olacağını düşündüm. Çünkü perküsyonun doğası gereği titreşimi çok net algılıyorsunuz, hı hı, havadan. Onların bedenleriyle de duymalarını düşündüm. Ve bunu gerçekleştirdik. Çok da başarılı oldu. Öyle.
Evet, ve Sayın Recep Karayaz.
Evet, merhaba.
Siz ortopedik engellisiniz.
Evet, ortopedik engelliyim. Ben 7 yıl önce trafik kazası geçirdim. Trafik kaza sonucu maalesef Türkiye'nin kanayan yan yarası. Ortopedik engelliyim şu anda. Ben İzmir'de Gaziemir'de Engelsiz Yaşam Derneği'nde başkan yardımcılığı yapıyorum.
Hı hı.
Proje hayata geçtiğinde proje sorumluları bizlere ulaştılar. Bizlerin bu işi yapabilip yapamayacaklarını sorduklarında tabii ki yapabileceğimize inanıyorduk, yapabiliriz diye düşündük ama işitme engelli arkadaşlarla birlikte bu işi yapıp yapamayacağımız konusunda işin açıkçası ben çok tereddütlüydüm. Çünkü hiç işitme engelli insanla bir arada olmamıştım. Yani acaba nasıl anlaşacağız? Yani acaba bizim yaptığımızı onlar yapabilecek mi falan diye düşünürken bir gördük ki inanılmaz. Yani bir araya geldiğimizde sağ olsun Barlas hocamız da bize inanılmaz zaten motive etti. Ondaki enerji bize yansıdı. Ve ortaya gösterdi, inanılmaz bir performans çıktı.
Perküsyon sizin için ne ifade ediyor?
Perküsyon bir kere müzik biliyorsunuz insanın doğasında olan bir şey. Yani işte ne diyorlar? Müzik olduğu zaman ruhun gıdasıdır. Bence de müzik ruhun gıdası. Eğer müzik ruhun gıdasıysa perküsyon da çok farklı bir şey. Çünkü onu çalarken sizi alıp bir yerlere götürebiliyor. Farklı bir şekilde bir şeyler taşıyabiliyorsunuz.
Evet.
Ama ben iyi ki bu projenin içerisindeyim. Çünkü engelli bir insanın bir ritim tutuyor olması ve karşında insanın Latin dansları yapılması inanılmaz çok güzel bir şey. Ve inşallah beni dinleyen engelli arkadaşlarım varsa mutlaka evlerinden çıkıp onlar da böyle bir şeyler yapmak için çaba sarf etsinler. Bu projemiz devam edecek herhalde.
Evet.
Projemiz devam ettiği müddetçe bu arkadaşların ben de katılmasını istiyorum. Ben de elimden gelen desteği vermek isterim o arkadaşlarıma.
Evet, güzel bir yolculuk bekliyorum. Neden adı 5. Duyu ve bu sanat projesi nasıl gerçekleşti, nasıl oluştu? Bu fikrin sahibi kim?
Şöyle, fikrin direkt olarak tek bir sahibi yok. Beraber konuştukça, üzerine kararlaştırdıkça, engelli arkadaşlarla sohbet ettikçe fikir gitgide büyüdü ve bu hale geldi. Fikrin genel amacı şu... engelliler için bir şey yapmıyoruz aslında biz direkt olarak. Engelsizler için bir proje yapıyoruz. Yani engelsizlerin zihinlerinde bir ön yargı engeli olduğunu düşünüyoruz. Bu ön yargı engelini kaldırmak için bir proje ve bunu beraber yapıyoruz engellilerle. Çünkü sokakta hiçbir engelli görme şansınız çok fazla yok. Ama resmi rakamlara göre 8,5 milyon tane engelli var Türkiye'de. Bu çok büyük bir nüfus. Yani birçok Avrupa ülkesinden kendi nüfusundan fazla bir engel nüfusumuz var ama sosyal hayatta çok karşılaşamıyoruz. Bu da hep bir izolasyon, hep bir asimilasyon sorunu yüzünden oluyor. Bunu aşmak için öncelikle engelsiz olanların engellilerle nasıl kaynaşabileceğini çözmek gerekiyor. O yüzden de arada bir fark olmadığını, o insanların yalnızca duyularından birinin olmadığını, yoksa yaşayan ölüler gibi yaşamak zorunda olmadıklarını, çok rahat eğer iyi bir iletişim kurulursa harika projeler yapıldığını göstermek içindi bu. O yüzden de başta engellilerle bir proje yapalım derken bir süre sonra bu şekilde fikir ikileşti. Yani hem engelliler için bir şeyler yaparken hem de onların entegrasyonu için engelsizlere de bir şey anlatmaya çalışıyoruz burada.
Siz galiba biz kimdir sorusunun bir anlamda karşılığını tabii. Ya da içini doldurmaya çalışıyorsunuz.
Yani burada eksik olan duyuyu sanatla kapatmaya çalıştık. Aslında kapatmak da değil, sanat icra ediyoruz ve beraber bunu yapıyoruz. Yani hiçbir şekilde şöyle bir şey olmadı projede. İşte sanki Recepler ya da diğer engelli arkadaşlar çalıyormuş gibi yapıp da üstüne asıl eğitmenler falan çalmadı. Gerçekten de baştan sona bütün proje boyunca hem perküsyon çalışmaları hem dans çalışmaları hep beraber uygulandı. Hatta bazı televizyon programlarına, mesela geçen hafta bir televizyon programı oldu. Baras Hoca katılamadı. Direkt Recep'le duyma engelli bir arkadaş kendileri çaldılar. Ve üstüne de duyma engelli gençler dans etti. Ve tamamen amatör bir gruptu. Yani 3 dakika canlı yayında müzik yaptılar ve sadece 5 aydır eğitim alıyorlar. Yani hani birçok duyan arkadaş ritim kaçırırken duyma engeller ya da ortopedik engeller işe daha iyi sarıldıkları için, yani olayın farkında oldukları için çok rahat bunu ortaya çıkartıyorlar. Bu üretimi daha rahat yapıyorlar.
Evet. İşinizi paylaşmak güzel bir şey olsa gerek ama perküsyon sözcüğü çok sık geçiyor. Biraz açabilir miyiz? Perküsyon nedir?
Vurmalı çalgılar Türkçesi. Perküsyon da genel dünyada tanınan adı. Ama bu sadece vurularak çalan enstrümanlar demeyelim. Bu çok daha geniş bir şey var. Ses çıkartan her şey perküsyondur. Yani masa, sandalye, kuş sesleri, çalı gürültüsü, rüzgar efekti, evrimini geçirmiş alet, tumbalar, timbalesler vesaire. Şöyle özetleyebiliriz. Müziğin ana yapısı, ana kıyafetse, yani ceketse, pantolonsa, etekse, müzik bunun makyajıdır, takıdır. Yani bir fulardır, bir küpedir, hoş bir kolyedir. Dolayısıyla çok cicili bicili bir şeydir. Yani perküsyon, o yüzden çok seviyorum perküsyonu.
İnsanın kendidir desek galiba.
Vurmalı çalgılar yani özetle.
Belki daha kısa olacak. Sizin projenizin diğer projelerden farkı öncelikle galiba biz olmayı başarmak. Sonra bir alt başlık verebilir miyiz? Başka farklar var mı arada?
Şöyle, genel olarak bizim eleştirmeye çalıştığımız, yani yapıcı anlamda eleştirmeye çalıştığımız bir şey var. O da şu: genellikle projeler hazırlandığında engelsizlerin engellere hizmet götürme projeleri olduğunu düşünüyoruz. Yani kötü bir şey değil bu. Yapılması gereken bir şey ama sadece birincil ihtiyaçlar olan temel ihtiyaçlar karşılanıyor maddi anlamda.
Evet.
Ondan sonra da o proje kapandığında, bittiğinde sürdürülebilirliği çok iyi olmadığı için, yani devam etmediği için o hizmeti veriyorsunuz ve konu kapanıyor. Bizim farkımız, yani yapmaya çalıştığımız, yaratmaya çalıştığımız farklılık şu: hizmet götüren de hizmet alan da karışık. Yani görme engeller, duyma engeller, normaller, yani bir sadece tek bir grup ya da tek bir alan yok. Projeyi beraber hazırladık. İzleyenler de beraber karışık insanlardı. Hem duyma engeller vardı, hem normaller vardı. Yani burada bir hizmet alıp alışverişi yok. Burada beraber bir iş yapma anlayışı var.
Peki işin açıkçası sokağa çıkmaları bile sorunken, sokakta dışarıda yaşam kurmaları, hayat, nefes almaları bile sorunken, ulaşım konusunda sıkıntı yaşamıyor musunuz? Yardım alıyor musunuz?
Tabii, proje ortaklarından bir valiliğimiz ve belediye, Büyükşehir Belediye proje ortağımızdı. Onlar sağ olsunlar projenin başından beri. Çünkü şeylerin, ortopedik engelli arkadaşların ikametleri hep Gaziemir tarafında. Oradan onları tüm çalışmalara getirip götüren bir araç tahsis edildi. Onun dışında biz projeyi yazarken ulaşım kısmına bütçeyi çok fazla, ulaşım kısmına yoğunlaştırdık bunları sağlamak için. Ama dernekler aracılığıyla iyi anlaşmalar yaptığımız için, yani onlar da çok yardımcı oldukları için, öğrencilik grup şeklinde hep beraber gelip hep beraber şey yaptılar. Zaten engellilerin kendi açılarından ulaşımı bahane etmek gibi bir durumları yok. Mesela görme engellileri, siz de biliyorsunuzdur, ben oraya gelirim, sorun değil, nereye geleceğimi söyleyin derler. Hani bu bizim algımızdır. Ay gelemez herhalde gibi biz hani bir şey yaparız. Ortopedik engeller dışında hiç sorun yaşamadık. Çok rahat gelip gittiler.
Bu algıdan ziyade işin açıkçası otobüse binmek ayrı bir sıkıntı.
Tabii tabii.
Yolda onlar, yürümek ayrı bir sıkıntı. Ki. Sadece ortopedik engeller için geçerli değil,
değil,
değil bu.
Tabii, değil.
Diğer sıkıntıları olan insanlar için de zor.
Ama biz hani hep şey yapmaya çalışıyoruz projede. İşte siz görme engellisiniz, nasıl geleceksiniz, biz getirelim mi, biz alalım mı gibi yapmamaya çalışıyoruz. Olabildiğince onlar artık biz hocam başaramıyoruz, yardım eder misiniz safhasından sonra devreye girmek
son
istiyoruz
noktaya
ki
kadar.
Onlar hani gayet de hani biz erişebiliyoruz topluma, onu hissetsinler istiyoruz. Yani.
Evet, şu anda hangi aşamadasınız? Bir de galiba yanılmıyorsam dans ya da perküsyon konusunda bir branşlaşma mı var? Ortopedik ya da görme engeller
şöyle
ayrı konularda mı çalışıyorlar?
Hangi konsepti kullanıyorsak ona daha uygun olan engelli gruplarıyla çalıştık. Mesela görme engellilerle çalışan bir hocamız vardı, Görkem Bizdar. Tango öğretti görme engelli bayanlara ve partnerleriyle beraber bir gösteri sundular. Ben Latin eğitimlerini, iki Latin eğitmeni arkadaşımız daha var. Pınar Uzakgören ve Güvenç İşgüzar. Onlarla beraber duyma engellilere salsa ve çaça öğrettik. Biz onlarla çalıştık. Perküsyonsa projenin anlatmak istediğini en iyi gösteren ekip olarak tüm engel grupları ve normal arkadaşlarla oluşturulmuş bir karma grup olarak ritim yaptılar. O şekilde hangi sanat dalını kullanıyorsak ona uygun bir engel grubuyla çalıştık. Çünkü normalde biz tango derslerimizde bayanlardan gözlerini arada sırada kapatmalarını isteriz ki konsantrasyonları artsın. Mesela o açıdan görme engellerinin tango yapması onlar için bir avantaj. Hani engel gibi gözükse de aslında bir avantaj. Bu şekilde değerlendirdik olabildiğince.
Evet. Perküsyon çalmayı hiç düşünmemiş miydiniz? Ya da daha önce böyle bir çalışma yapmak için girişimde bulundunuz mu?
Tabii ben şöyle söyleyeyim. Ben kazadan öncesi zaten halk oyunları bölümündeydim. Halk oyunları oynuyordum. Oynadığım kadar da öğretiyordum. Çok zordur. Yani bir öğrenci oynarken ona ritim tutup onun doğru oynamasını sağlamak zordur. Ama tabii davul çalmakla yani halk oyunlarıyla Latin dansını çalmak arasında dünya kadar fark var. Yani tabii ki keşke derdim yani keşke bir gün ben de şöyle bir şey çalabilsem. Ama hiç böyle bir şey yapabileceğim aklımın ucunda bile değildi. İyi ki bir proje olmuş. Ben iyi ki bu projenin içindeyim diye düşünüyorum.
Umutsuzluğa kapıldığınız oldu mu zaman zaman?
Benim hiç olmadı ama şöyle söyleyeyim. İçimize ortopedik engelli arkadaşlarım isimlerini almadan da geçemeyeceğim. Sevgili Fatma Önal ve Selim Sezginart diye bir arkadaşım var. Aynı dernekten biz katılmıştık. İşte bazen araç konusunda problem yaşadık. Çünkü ortopedik engellerin gerçekten araçlara inip binmesinde çok büyük problem oldu. Büyükşehir Belediyesi'nden bizim için engelliler için özel alınmış araçlar vardı. Bazen araçlarda problem oldu çünkü başka hastalara gitmek zorundaydı. O esnada işte bir araya denk getiremedik. Birkaç hafta böyle bir ara vermek zorunda kaldık. Bu ara verdiğimiz zaman bu arkadaşlar işte eyvah acaba benim yüzümden mi bu araba gelmiyor falan diye kendi kendine böyle bir şeye girdiler, strese girdiler. Ve kesinlikle ben dedim ki hayır böyle bir şey yok. Biz kesinlikle ne olursa olsun buraya gideceğiz.
Kaç kişi perküsyon çalıyorsunuz?
Perküsyon 5 kişiyiz biz. Ortopedik engel olarak 5 kişiyiz ama işitme engeller tabii ki olunca bayağı bir 10 kişilik bir grup oluşturuyoruz. Ya yani, ortopedik engeller tabii sorun. Evet olacağım.
Şöyle ben
arkadaşımıza da gitti. Gidip gelmek problemdi ama
bazen normal öğrencilerde de var yapamama korkusu. Onlarda da bazen bazı haftalarda ben bırakayım galiba olmayacak. Ben yapamıyorum. Ama bu normallerde de aynı oranda var. Oldu böyle şeyler ama beraberce açtık yani onu sanırım aydınlatmakta fayda var.
Evet. İşitme engelli dostlarla çalışırken özel bir yöntem var mı? Uyguluyor musunuz?
Yani ben Latin dansları kısmını hemen söyleyeyim. Barlas Bey de perküsyonla ilgili şey yapar. Şimdi normalde CD kaydından çalışıldığı için çok fazla perküsyondaki bir titreşimi hissedemiyorlar. O yüzden biz biraz basları daha kuvvetli parçalar seçerek basları duymalarını sağlamaya çalıştık. Ufak ufak teknikler denedik. Latin müziği, salsa müziği 8 vuruştan oluşuyor. Birinci vuruşu duyabiliyorlar bas kuvvetli olduğu için. biz kalp ritmi nedeniyle herkesin bir ritim kulağı olduğuna inandığımız düşündüğümüz için onlara matematik yoluyla 1, 5, 1, 3, 5, 7 gibi böyle bütün sayıları zaman içerisinde duydurttuk. Ondan sonra da birinci vuruşu duyunca otomatikman gerisini hem görsel hafızayla hem de o matematik zekasıyla temel adımı, salsada kullandığımız temel adımı kendileri artık yapabiliyorlar. Yani şeyi çok olsun istememiştik. Sadece gösteri amaçlı bir çalışma yapalım. İşte zaten karşısındaki partneri duyuyor. O eliyle ritmi ona anlatır gibi bir şeye kaçmak istemedik. O yüzden mesela dans gecelerine gidip dans edebiliyorlar bizim öğrencilerimiz. Hı hı. Hatta hep anlattığımız iyi güzel bir anekdot var. Öğrencilerimizden biri daha 2-3 aylık öğrenci olarak devam ederken bir dans gecesine katıldı. Duyma engelli bir erkek, Mustafa diye bir arkadaşımız. Ben de bir hocanın yanına gidip özellikle bilmiyormuş gibi ya kim bu çocuk yeni gelmiş falan dedim. Çünkü dikkat de çekiyor, yakışıklı bir olan böyle. Ondan sonra o hoca da dedi ki valla bilmiyorum ama işte figürleri çok güzel yapamıyor ama müzik kulağı çok iyi çocuğun. Bunda iş var falan dedi. Sonra ben duyma engelli olduğunu söyleyince hoca yaklaşık bir 5 dakika kaldı. Yani hep amaç bu projede şey sadece gösteri yaptık bitti değil de hep 2-3 sene 4-5 sene sonrasını düşünerek yapmaya çalışıyoruz. O yüzden de Latin müziğinde Latin dansları çalışırken hep şey yapmaya çalışıyoruz. Yani biz bıraktığımızda da dans gecesine gidip de dans etsinler ve gidiyorlardı. Hatta bizden habersiz gidiyorlar, bozuluyoruz bile yani o şekilde.
Siz neler hissediyorsunuz?
Öğretirken tabii dünyada fazla örneği yok bunun. Duyma engelliye ritim nasıl öğreteceksin diye. Kendimiz buluşlar yapmak zorunda kaldık. Çünkü onlar tabii ki titreşimle algılıyorlar. Fakat mesela 3 ses var. Bir tatamta var, bir tamtata. Bunda da 3 vuruş var ama bunun aradaki tatamtanın o küçük uzunluğuyla tamtatanın onun kısalığını ayırt edebilmek biraz zorlandım o konularda. Baktım olacak gibi değil, grafikle anlatmaya çalıştım, başardım. Yani o kalp atışları vardır ya, onun bir grafiği evet, vardır. Evet. Oradan aklıma geldi. Çizerek anlattım bu vuruş böyle diye. Ha şöyle dediler, ondan sonra çatır çatır çaldılar. Yani biz de bir anlamda literatür geliştiriyoruz bu konuda. Nasıl abi?
Kendinizde neler değişti?
Bir
neler
şey daha eklemek istiyorum. Çok ilginç bir konu var. Duymuyorlar. Kesinlikle duymuyorlar. Gözlerini de kapattırdım. Çaldığımın aynısını tekrar edebiliyorlar. Yani bayağı zor ritimler vermeme rağmen. Yani bir de öyle bir durum var. Yani birebir anında çaldığımı tekrar ediyorlar. Öğretmekte problem oluyor. Çünkü öğretirken işte şunu şöyle yapacaksın sonra şuna geçeceksin dendiğinde beynin sanki başka bir bölümü çalışıyor. Orada zorluk, onu grafikle açtık ama zaten duyuyorlar. Yani beni şaşırtacak ölçüde duyuyorlar. Diye tamamlayayım ben, buyurun.
Kendinizde neler değişti?
Valla bizde şöyle şeyler değişti. Biz de engellilerle daha önce çalışmıştık ama ufak ufak çalışmalardı. Tüm engelli grupları bir araya geldiği için bu projede bizim de engellilikle ilgili algımız çok fazla değişti. Ben hani tabii ki onlar da topluma katılabilir gibi cümleleri kullanıyordum ama inanarak kullanmıyordum. Bu projeden sonra demin de Barlas Hoca ile içeride konuştuk. Artık böyle resmen normal öğrencilere ders vermek istemiyoruz. Yani işte görüyor musun? Görüyorum, kusura bakma. Yani illa böyle bir engellilerle çalışma şey oldu. Alışkanlığı, bir yaşam biçimi olmaya başladı. O açıdan çok keyifliyiz. Yani bir de kendi eğitimimizi de birazcık geliştirdik. Çünkü farklı eğitim teknikleri bulmak zorundasınız. Kendinizi daha düzgün anlatmak zorundasınız. Ve mesela benim için düzgün cümleler kurmam gibi bir şey yok. Zaten duymuyorlar. O yüzden vücudumla daha iyi anlatmam lazım. Hani birçoğumuzun görsel tekniği gelişti hoca olarak. O tarz şeyler var.
Belki
tabii ki
bir kitap, ortak bir kitap çalışması da
yapmak zorunda kalacaksınız. Öyle bir çalışma olacak. Evet. Ben de ilk başlarda hani nasıl, ne yapacağımı şaşırıyordum. Yani o karşıdaki insan konuşamıyor ya. Ben de ses çıkartmıyorum. Ayıp olur. Hani sende var, bizde yok gibi. Daha sonra çok alıştık. Çok sempatik. Hatta birçok normal insan her zaman her şeyi yapma özgürlüğü var ya. Yani o yüzden zamanı hor kullanabiliyor. İşte sonra yaparım, birazdan yaparım. Ama engelli insanın var olduğunu, yaşadığını hissetmesi için bir savaşı var içinde. O savaş sırasında zamanı inanılmaz verimli kullanıyorlar. Birçok normal insanlar çok da aktifler. Hatta yeni projede biraz daha aktif olmayan engelli bulmamız kararını aldım. Çünkü randevuyla çalıştık neredeyse bazen. Yani çok faaller.
Evet. Peki başka projeler mutlaka vardır ama acaba Sayın Recep Karayaz kendinde neler keşfetti?
Ben kendimde neler keşfettim? Öncelikle başka engel gruplarından çok daha iyi anlaşabileceğimi gördüm. Çünkü ben sonradan engelli. Bazı mesela insan doğduktan sonra engeli vardır. Bunu kabul eder. Ama ben öyle değil. Benimki 7 sene önce oldu kazada. İşte kazadan sonra engelli kaldığım için acaba tekrardan, çünkü ben bir de çok aktiftim. Yani halk oyunları oynuyordum, işte çalışıyorum. Yani çok aktiftim. Bir anda işte kaza yapıyorsun ve aktif bir hayattan pasif bir hayata düşüyorsunuz. Ondan sonra hayata tutunma çabaları başlıyor. Bu projede de şunu görmeye başladım. Ben diğer engel grubundaki arkadaşlarımla çok daha iyi anlaşabileceğimi gördüm. Onlarla iyi anlaştıktan sonra çevremize verdiğimiz enerjiyle demek ki doğru bir şeyler yaptığımı görmeye başladım. Bana göre çok fazla şey kattı.
Evet. Yakın tarihte duyurabileceğimiz başka bir proje var mı?
Şöyle, bizim bu Hayat Artı Gençlik programından biz fon olarak gerçekleştiriyoruz bu projelerimizi. Erişim adında bir dernek kurduk. O dernekle beraber başka projelere de başlayacağız. Hayat Artı Gençlik programının 3 sene daha proje desteklemeleri devam edecek. Biz bu 3 sene boyunca da yeni projeler yapmak istiyoruz. Geçen sene yaptığımız proje, çok kısa hemen şey yapayım. Engellerle böyle bir iş yapabilir miyiz, insanlara anlatabilir miyizdi ve gösteri yaparak bunu herkese, kendimize de, engelleri de göstermiş olduk. Bundan sonra daha fazla insanın bu fikri algılaması, bu engellilik algısının kırılması için sürekli gösteriler düşünüyoruz. Yani önümüzdeki dönemde yeniden bir gösteri grubu kurup biraz daha büyütüp daha fazla gence ulaşıp ardından da onlar aracılığıyla İzmir'de ve İzmir dışında seri gösteriler düşünüyoruz. Kesin evet. Bir tarih yok. Ama önümüzdeki dönemde bunlar var.
Mutlaka gerçekleşecektir. Çünkü Çinlilerin galiba bir dans grubu var.
Çinlilerin var.
Onlar zaman zaman geliyorlar ve konuk oluyorlar. Niye bizde de olmasın? Tabii böyle bir çalışma gerçekleştirmesin. Teşekkür ediyoruz.
Biz çok teşekkür ediyoruz.
Bizimle birlikte olduğunuz için, karşılaştığımız için. Ederim. İyi şanslar diliyoruz hepinize. Oğulcan Aksoy, Barlas Kızılöz ve Recep Karayaz.
Teşekkür ederiz. Dans ettiğin kadar dans et şu dünya üstünde. Unutup bütün dertleri, sil artık kederi. Rüzgar ağaçlarda, bulut semalarda, bak ne kadar güzel hayat için dans et. Dans ettiğin kadar dans et şu dünya üstünde. Meyhane köşelerinde, istersen evinde. Gel kendini bırak, mutlu olmaya bak. Hiçbir şey düşünme, kendin için dans et. Dans ettiğin kadar dans et şu dünya üstünde. Hüzün dolu güne kanma, mutlusun unutma. Neşeyle anılan, kalplerde saklanan o arkadaşlığa gençlik için dans et. Dans ettiğin kadar dans et şu dünya üstünde. Ansızın bir sabah açan baharlara inan. Özlem dünyasına, gizli duygulara, şimdi kavuşmanın şerefine dans et. Dans ettiğin kadar dans et şu dünya üstünde. Unutup bütün dertleri, sil artık kederi. Rüzgar ağaçlarda, bulut semalarda, bak ne kadar güzel hayat için dans et. Dans ettiğin kadar dans et şu dünya üstünde. Meyhane köşelerinde, istersen evinde.
Yasalar engel değil.
444-2401 telefon numaramız, 232 İzmir'in alan kodu ve elektronik posta adresimiz engellikosu@trt.net.tr. Sözcükleriniz için sevgili dinleyiciler. Avukat dostumuz Sayın Cafer Tüzün stüdyomuzda yine. Merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkür ediyorum, sağ olun.
Sorular hemen hazır, yöneltmek istiyorum size.
Buyurun.
İstanbul'dan Emine Hanım aramış. %95 omurilik felçlisiymiş dinleyicimiz. Yeşil kart kullanıyormuş. Engelli maaşı alırken annesine malulen emekli maaşı bağlandığından yeşil kartı iptal edilmiş, ne yapmalıyım diye soruyor.
Şimdi bu durumda annesinden aylık alıyor anladığım kadarıyla. Yeşil kart iptal edilmişse annesinin bir sosyal güvenlik kurumundan emekliliği sebebiyle bağlanmış olmalı bu malulük maaşı. Herhalde ondan yararlanmakta. Yani onun sağlık sigortasından yararlanması amacıyla bu iptal edilmiş olabilir.
Evet.
Bu konuyu emekli sandığıyla, çünkü yeşil kartı veren kurum orası, emekli sandığına başvurması ve niye iptal edildiğini öğrenmesi gerekiyor.
Bir dilekçe yazması.
Evet, tabii başvurması gerekiyor.
Sayın Tüzün, bu gibi konularda yardımcı olmaya gayret ediyoruz ama dilekçe örneklerini bulabileceği herhangi bir kurum ya da herhangi bir yer var mı? Ya da gittiklerinde onlara dilekçe örneği konusunda yardımcı oluyorlar mı?
Şimdi çok sade şeyler bunlar. Bir isteği iletmekten ibaret. Yani dilekçe dendiği zaman gözlerde büyüyor değil. Kalemle, herhangi bir siyah kalemle, mavi kalemle yazılmış olan bir 3-5 satırlık bir dileği yansıtan yazı belgesi bir dilekçe niteliğindedir. Uzmanlığı gerektirecek bir olay değildir. Ha, bazı dilekler için formlar alınır. İşte bir telefonunuzu kapattıracaksınız vesaire, bir takım işler için form, evet, dilekçeler vardır ama bunlara bu gerekmiyor. Sadece sizi, adını, soyadını ve varsa sicil numarasını yazmış olması ve dileğini bildirmiş olması yetiyor.
Evet. Kırşehir'den Musa Önen, görme engelli bir dinleyicimiz, Bağkur emeklisi, bakım aylığı alabilmek için nereye başvurmalıyım diyor Sayın Önen.
Şimdi görme engellisi ve Bağkur emeklisi. Bu arkadaşımızın bakım aylığı alması mümkün değil. Çünkü zaten oradan bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almakta. Ve bir de bakım aylığını çok dikkat etmek lazım. Bakıma muhtaçlıkla yakından ilgisi olması lazım. Bir başka, her zaman tekrar ediyoruz, söyleyelim yine. Bir başkasının mutlak bakımına ihtiyacı olması gerekiyor. Yaşamını sürdüremeyecek kadar ağır özürlü olması söz konusu. Burada zaten bir sosyal güvenlik kurumundan aylık alıyor. Bu nedenle aylık alması mümkün değil.
Evet. Karabük Eski Pazar'dan Ramazan Bayır ulaşmış. %81 bedensel engelli bir dinleyicimiz. 2022 sayılı yasadan yararlanarak maaş alıyormuş. Ayrıca vefat eden annesinin üzerinden de Bağkur emeklisiyim diyor. Bağkur'dan ayda 55 YTL maaş alıyorum. Bu ücret 69 YTL'yi geçerse 2022'den aldığım maaşın kesileceğini duydum. Bir süre sonra Bağkur maaşıma zam gelir de 69 YTL'yi geçerse
ne olacak durumu? Acaba
2022'den aldığım maaş kesilebilir mi diye soruyor.
Şimdi 2022'den aylık alan bu arkadaşımız aylığını almaya devam etsin. Oradan 55 lira gibi bir aylığı alması halinde kesilmesi de söz konusu olabilir. Yani 69 liraya geçer anlayışı. Yani çok anlaşılmaz bir durum bu. Bir taraftan 230 lira dolayında bir kişiye aylık bağlanıyor. Öte yandan da 69-70 liralık bir geliri varsa daha fazla geliri olduğundan dolayı maaş bağlanamıyor. Hem 230 liranın altındaki bir geliri uygun görmüyor devlet. Ancak sen 230 lirayla geçinebilirsin diyor ve devlet özürlü maaşı bağlanıyor. Bir öbür taraftan da 69-70 liralık bir aylık geliri varsa, biraz daha bunun ortalama üstünde varsa, ben maaş veremem diyor. O bakımdan engelli aylığını almaya devam etsin. Bu Bağkur'la ilgilisini yasal bir düzenleme oluncaya kadar beklemesi gerektiği kanısındayım.
Evet. Kayseri'den Hatice Yıldırım, görme engelli, Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan mezun bir dinleyicimiz. Engelli vatandaşlarımız iş başvurusu yaptıklarında çeşitli bahanelerle reddediliyor. Böyle bir durumla karşılaşan engellilerin hukuki hakları nelerdir diye soruyor.
Şimdi Adalet Yüksekokulu mezunu kutluyoruz öncelikle. Bir yüksekokul mezunu kişi bu. Devlet memuru olabilmesi için öncelikle kamu personeli seçme sınavına girsin. Orada elde edeceği puanla oradan mücadeleye başlasın. Yani öncelikle bu sınav şartını gerçekleştirsinler. Bu sınav şartı gerçekleştikten sonra kamu kurumu onu almakta duraksamaya yol açarsa, tereddütler giderilemezse o zaman yapacağı mücadele tabii ki farklı olacaktır. Ama öncelikle bu sınavları geçmesi lazım. Bir, eğer işçi olarak çalışacaksa, yüksek okul mezunu işçi olarak çalışacaksa yine İŞKUR'a mutlaka resmi bir kaydının yapılması gerekiyor. Bunları gerçekleştirdikten sonra mücadele başlar. Bunlar ön koşuldur. Önerimiz bu.
Evet. Giresun'dan Fatih Bayraktar, 2002 yılında sigortalı olmuş, görme engelli. Toplam sigortalı süresi 150 gün. Bundan sonra primleri ödersem erken emekli olabilir miyim? Diyor.
Şimdi 2002 yılında emekli olmuş.
2002 yılında sigortalı olmuş.
Ha, sigortalı
toplam
olmuş.
Sigortalı süresi 150 günmüş.
150 gün.
Bundan sonra primleri ödemeye devam edersem erken emekli olabilir miyim diyor. Hmm. Bir de bir sorusu daha var. Ağır özürlü kime denir diye soruyor.
Peki. Şimdi bu yurttaşımız, dinleyicimiz 2002 yılında sigortalı olmuş. 150 gün bir ödemesi olmuş. Şu andan yapacağı şey bildiğimiz kadarıyla isteğe bağlı sigortalı primine başvurması gerekiyor ve yine bu gibi halde de en az birinci dereceli özürlü ise %80'in üzerinde özürlü varsa 3600 günlük sigortalılık primi ödemesi, iş günü primi ödemesi gerekiyor. Şimdi herhangi bir yasal olanak doğmadı. Yani geçmişe ait primleri öderse 2002'den 2007'ye kadar 5 yıllık primi ödeyeyim ben, 5 yıl buna sayılsın gibi bir durum söz konusu değil. Ancak burada o yurttaşımızın kazancı 5 yıllık bir sigortalılık süresi var süre itibariyle ama 3600 gün prim ödemesi lazım. İsteğe bağlı için başvursun. Bundan sonra 3600 güne tamamlasın bunu.
Evet, onu yapabilir.
Evet. Ağır özürlü konusuna şeydi. Ağır özürlü, özürlü ve ağır özürlü olarak ayrılmış yasamız, kendi günlük yaşamını sürdüremeyecek kadar bir başkasına muhtaç olan kişi ağır özürlü oluyor. Burada onun öz bakımını bir başkasının sağlaması söz konusu. Yani günlük yaşamı sürdüremeyecek durumda olması lazım. Bu da sağlık kurulu raporlarıyla belirlenecek. Onlar ağır özürlü oluyor. İşte bu kimselere bakım aylığı söz konusu. O da niye? Bir başkası tarafından bakılacağı için.
Evet.
O para da o bakıcıya verilecektir. Verilecek. Ya da kurum tarafından karşılanacaktır.
Evet. Sakarya'dan Yeter Koç, kamu kurumunda çalışıyor. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. Üniversitede kadrolu santral memuruymuş. Aldığı eğitime uygun bir iş olmadığını düşünüyor. Ne yapabilirim diyor dinleyicimiz.
Evet. Bu aydın arkadaşlarımız, okumuş arkadaşlarımızın üzülerek söyleyelim. Ortak sorunu bu. Biz hukuk mezunu dostlarımızı duyuyoruz. Santral memur olarak çalışıyor. Aldıkları eğitimle orantılı, aldıkları eğitimle ilgili olmayan işlerde çalışıyor. Yani orada aldığı eğitim doğrultusundaki açılacak kadro sınavlarına mutlaka başvursun. O sınavlarda elde edeceği başarı büyük bir olasılıkla ona bu olanağı sağlayacaktır. Mücadelesi gerekiyor. Açılacak olan kurum içindeki sınavlara girsin.
Evet. Dinleyicilerimiz bize ulaşmaya devam ediyorlar. Ancak gelen soruları önümüzdeki hafta yanıtlayalım. İzin verirseniz
tabii
Sayın Tüzün.
Tabii.
Çünkü süremizi yavaş yavaş tüketiyoruz.
Tamam, tabii.
Teşekkür ediyoruz bu haftada bizimle birlikte olduğunuz için.
Ben de teşekkür ediyorum.
Kamuya ait iş yerlerinde çalışan özürlülerin hakları demiştik ama
evet,
yine
memur,
bu konuya ne yazık ki giremiyoruz.
657'ye tabi memurları işleyeceğiz.
Evet.
Onlar da önümüzdeki haftalara sağlık olursa.
Çok teşekkürler bir kez
daha. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Yapabilirsem güzel gözlerin için Başından geçeni anlat, masaldır benim için. Hele bir gel, uzaklar sana gelir.
Hele bir gelin sevgili dinleyiciler. engellikosu@trt.net.tr. Hele bir yazın sorunlarınızı, cümlelerinizi, sorularınızı. Biz size engel olmayalım. Çünkü haftaya yine buluşacağız. Programı hazırlayan Ahmet Büyükçulhacı, kumanda masasında Ramazan Özbay, programı sunan İffet Diler. Hele bir gel.
Engelli Koşu. TRT Podcast'in yayınını dinlediniz.